Ayrım 3. Kendimle konuşmalar. Erdal Özyol. Sayfa 37. Can suyu olmak. İnsanların düşüncelerinin, fikirlerinin sağlıklı yol alması, politizasyondan uzak, ilkesellik içerisinde dimdik ayakta durmayı başarmaktan geçer. Can suyu, bir fidan dikilirken dibi toprakla örtülmeden dökülen ilk sudur. Dikilen fidanın yeşerip kök salması için can suyu mutlaka dökülür. Can suyu fidana dikimi sırasında dökülmüşse o fidana tutmuş gözüyle bakılır. Tıpkı ortaya atılan tutarlı düşünce ve fikirlerin toplumsal ölçekte kabul görebilmesi için verilen mesajların politik yaklaşımlardan uzak olması ve ilkeselliği öncelikli olarak vazgeçilmez kılması gibi önemli manevralar işin can suyudur aslında. Uzlaşı kültürü, başlı başına toplumsal değer yargılarını önemseyen, ortak payda ve bileşim kümesinin alanını genişletme sürecine katkı sunduğu ölçekte değerlidir ve önemlidir. Sürece bu perspektiften bakmak hayati önemlidir ve can suyu görevi görür. Yazar İsmet Özel tarafından isim hikayesini özetleyerek kaleme aldığı kitabının adını Meksika ile yapılan savaşı protesto etmek için ödemesi gereken 1 dolarlık seçmen vergisini ödemeyip hapse düşen Henry David Thoreau'nun insanı düşünceleri iten cümlesinden almaktadır. Hapse giren Thoreau, onu hapishanede ziyarete gelen arkadaşı "Henry, neden buradasın?" diye sorunca tarihe geçecek cevabını vermiş, arkadaşına ayarların en ünlülerinden birini yapmış ve "Waldo, sen neden burada değilsin?" diye tarihe geçecek bir cevap vermiştir. Thoreau'nun bu hapishane deneyimi sivil itaatsizlik eyleminin ilk örneklerinden birisidir. Dersler çıkarılması gereken hikaye, bizlere günümüzde içinde bulunduğumuz karmaşık duygular ve ruh hallerimizi göz önüne aldığımızda çok şeyler anlatmaktadır. Bizler, toplumun birlik ve beraberliği için ayrışmalardan uzak ve ötekileştirmelere karşı koymak adına öncelikli olarak kendimizden başlayarak çevremizden, yaşadığımız şehirden hareketle kangren olmaya yüz tutmuş toplumsal sorunların çözümüne birer can suyu olabilir miyiz demenin mücadelesini vermeliyiz. Duyarlılıklarımıza empati kurarak pozitif manada üretken kılabiliriz. Kısacası her birimiz birer Henry olabiliriz. Hayat tarzımızdaki keşmekeşlik ve vurdum duymazlık sosyal bireyler olarak en iyi yaklaşımla üşengeçliğimizden masamızda duran ve el atmadığımız sorunlar yumağıdır. Sorunların ucu bizlere dokunduğunda masada duran sorunların çözümü için harekete geçmeye çabalamak, toplumun nazarında itibar görmediği ne kadar gerçekse günü geçmiş ve sendeleyen alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz de şu aşamada o kadar gerçek dışıdır. Aslında Türkiye toplumu olarak yumurta kapıya dayanmadan harekete geçmeyen bir yapımızın olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu gerçeği göz ardı etmek olmaz. Çocuğumuzun basit bir okul kaydını dahi çoğu zaman son dakikada yapmaya çalışırız. Hayatımıza yön veren çeşitli sınavlara giriş ücretlerini son dakikada bankaya ulaştırır ve zor bela dekontlarımızı alarak rahat bir nefes alırız. Su ve elektrik paralarını ödemeyi geciktiririz ve cezalı ödemek zorunda kalırız. Seçimlerde sandık başına sandık kapanmadan birkaç dakika önce oy kullanmak için geliriz ve sandık görevlilerine bir ton açıklama yapmak zorunda kalırız. Bazen de 1-2 dakikayla oy kullanma hakkımızdan oluruz. Bu sıraladığımız günlük hayattan örnekleri çoğaltabiliriz. Toplum olarak hayatımızda önemli yer tutan bazı iş ve işlemlerimizi son dakikalara bırakma alışkanlıklarımız, çoğu üşengeçliğimizden ve vurdum duymazlığımızdan kaynaklı rutin davranışlarımız haline gelmiştir. Karmaşık olmayan ve sade hayatımıza bir parça renk katmak için günlük hayatta yerine getireceğimiz sıradan ve basit denklemli görevlerde biraz entrika kokması, biraz koşturmacı olması, biraz aksiyonel hal alması bizleri daha mutlu ediyor olsa gerek. Toplumun azımsanmayacak bir bölümü olarak içimizdeki enerji birikimini böyle dışarı attığını söylemek acı da olsa göz önünde olan bir gerçekliktir. Bu davranışlarımız bizlerde olumsuz yönde kalıcı alışkanlıkları yol açmış olabilir. Bu tip alışkanlıklarımızı bir an önce değiştirerek birer can suyu olduğumuzun farkına vardığımızda ülke bazlı sosyal problem haline gelmiş sorunların çözümüne ancak o zaman katkıda bulunabiliriz. kendi ailemizdeki anne, baba, eş, kardeşler, çocuklar ve akrabalar arasındaki ilişkiler ve paylaşımlarda kullandığımız dil ve üsluptan tutun da mahallemizdeki komşularımızdan, iş yerlerimizdeki komşularımıza kadar günlük iletişim kurduğumuz insanlara gösterdiğimiz yaklaşımlar kırıcı, incitici, sorun yapıcı, moral bozucu, karamsarlığa iten, çıkmazlara sokan, dar boğazlarda cebelleşmek zorunda bırakan formatta kesinlikle olmamalıdır. Bu olumsuz iklimde sörf yapmak işin her zaman kolayı olmuştur. Bu format bizleri can suyu olmaktan çıkarır. Yani bir yarıya merhem olmak, bir derde deva olmak varken neden iletişimde manasız ve anlamsızlık çağrıştıran cümlelerin altını alevlendirmeye çalışalım ki? Bu durumun kime ne yararı olabilir? Günümüzde Nasrettin Hoca'nın bazı olaylar ve söylemler karşısında vermiş olduğu cevaplarda hem mizahi bir yön hem de ince ve zarif manaların olduğunu unutmayalım. İşte tam da ihtiyacımız olan bu değil midir? Kırıcılıktan uzak bu tarzdaki iletişim örneği bizleri düşünmeye iter, esprilidir, orijinaldir ve ince zeka gerektirir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25 Temmuz 1967 tarihli oturumunda konuşmacı olarak kürsüde entelektüel usta gazeteci, yazar ve o dönemin milletvekili Çetin Altan vardır. Çetin Altan, mecliste hararetli ortamın mimarı olarak görmüş olduğu meclis başkan vekilini kastederek "Şimdi bir Fransız ihtilalcisi, biraz yüksekte bulunmanız bir marangoz hatasıdır." demiştir. Meclis sıralarından şiddetli gürültüler, sıra kapağına vurmalar başlamıştır. Başkan bunun üzerine "Sayın Çetin Altan, sözünüzü geri almazsanız sözünüzü keseceğim." diyerek uyarmıştır. Çetin Altan bunun üzerine "Biraz yüksekte bulunmamız marangoz hatası değildir." diyerek düşündüren bir cevap vermiştir. Çetin Altan'ın böyle hazır cevaplı olmasını sağlayan kırıcı cümleler yerine daha ölçülü, hakaretten uzak tarzının nedeni kelime dağarcığının geniş kaynaklara dayanmasıdır. Bu da onun çok iyi bir okur yazar olduğunun kanıtıdır. Kitap okumak fakir hayalcilerin işi değildir. İnsanların arasından her sorunu parayla çözebileceğine inananlar uzun vadede maneviyata, duygulara, değerlere, toplumların önceliklerine nasıl zarar verdiklerini belki de hiç tahlil bile edemeyeceklerdir. Bireyler olarak bizler çok ve farklı yelpazede kitaplar okuyarak, sosyal ve kültürel faaliyetleri organize ederek veya içinde yer alarak ancak ve ancak can suyu rezervimizi kalıcı ve güçlü kılabiliriz. Kitaplar kütüphanelerimizde süs eşyaları değildir. Toplum olarak hobilerimiz arasında kitap satın alarak kütüphaneler oluşturmaktan daha ilerisini yapmalı, aldığımız kitapları okumalıyız. Kendimize ve topluma yararı olamayan alışkanlıklarımızı gözden geçirmenin en başta kendimiz olmak üzere kimseye zararı olmayacaktır. Bilakis uzun vadede çok şeyleri müspet yönde değiştirecek fikirlerin mimarı olmamız, kütüphanemizde var olan kitap sayfalarındaki bilgiler kadar bizlere yakın ve hayallerimizi zorlayacak kadar gerçekçi olacaktır. Sonuç olarak yazımızın özü sosyal kültürel faaliyetlerin içinde bulunarak ve kitap okuyarak öncelikli olarak içinde bulunduğumuz toplum için can suyu olmayı başarabilmekle ilgilidir. Ülkemiz gibi gelişmekte olan toplumlar için bunun ne demek olduğunu gelişmiş ülkelerdeki eğitim, sağlık, adalet, demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve okur yazarlık kriterlerindeki çıta seviyesinin yüksekliğine ilaveten tarım, hayvancılık, bilgi ve sanayi alanındaki üretkenlik oranlarındaki artışlardan anlayabiliriz. Avrupa ülkelerindeki gelişmişlik düzeyleri, geçmişlerinden aldıkları derslerin verdiği donanım ile gelecek nesillere can suyu olmalarının neticesidir. Can suyu olmak özveri işidir. Özveri liyakatli insanlar gelecek nesiller için mutlaka öncelikleri haline getirmelidirler. Toplum dinamik olduğu sürece ilerleyebilir. İşte can suyu toplumun temel betonu çatlamasın diye üzerine dökülen suyun adıdır. Çocukluğumuzdan geriye kalan. İnsanın kendi çocukluğu ile ilgili kısa bir yolculuğa çıkma fikri tıpkı derin dehlizlerden gelen sesteki yankılanmanın uzun uzadıya ah çekmesi gibidir. Çocukluğumuzdaki ekonomik sıkıntılar ve bunun sonucunda sosyal ve kültürel dünyamızda oluşan küçük çaptaki tahribatlar dahi bizleri çocukluk yıllarımızda beslediğimiz samimi ve içten gelen duygulardan uzaklaştıramaz. Çocukluğumuza dair birkaç satır yazma çabası içine girdiğimizde o dönemi tekrardan yaşamaya başlar ve hiç bitmesini isteriz. Geçmişte yaşantımızın bir parçası olan küçük ihtiraslarımız, hırslarımız, mızmızlanmalarımız, sevinçlerimizi doyasıya yaşamamız, hüzünlerimize hıçkırıklarımızı katık yapmamız vesaire vesaire vesaire günümüzde daha bir anlamlı, daha da bir manalı gelir bizlere. Tipi tip ve minti minti sakızlarının karikatürlerine bakarak üzerindeki espri dolu yazıları okur ve numarası büyük olanın bu karikatür kağıtlarını kazanmasıyla sonuçlanan mahalledeki arkadaşlarımız arasında gerçekleşen yarışlarla coşardık. Şehrin çeperlerine 40 yılda bir ziyarete gelmiş, asfalt yola baştan başa gazoz kapakları dizerek ismine kara şimşek dediğim yassı taşla en baştaki gazoz kapağını vurmaya çalışır ve yerdeki bütün gazoz kapaklarını ben toplamak isterdim. Çelik çomak, develeme, bilye, saklambaç, çember sürme oyunları aparatif olarak her an yaptığımız eğlence yarışmalara sahne olurdu. Kağıttan yaptığımız uçurtmaların gökyüzünde süzülmesini seyrederken, telden yaptığımız arabalara telden direksiyon takarak sürme keyfine doyamazdık. Alman kalesi ve mahalleler arası 6-7 kişilik takımlar kurarak plastik topla oynadığımız futbolda doyasıya rekabet dolu amansız maçların heyecanı, yağmurlu, çamurlu, karlı ve soğuk havalarda ayaklarımızdaki naylon veya lastik ayakkabılar yırtılsa ve sonucunda evimizde kızılcık kıyamet kopsa da komşu çocuklarıyla kurduğumuz arkadaşlıklar ve dostluklar hayatımızı gökkuşağı sarmalı gibi sarar, büyülü yolculuklarımız hiç bitmesini isterdik. Günümüzde bazen farkında olmadan yüzümüzde ansızın beliren tebessümler dahi o dönemlere ait düşlerimizle sık sık yaptığımız yolculuklardan kaynaklanır. Sinemalarda Cüneyt Arkın'ı, Bruce Lee, Dragon Lee gibi gönüllerimize taht kurmuş kahramanlarımızı seyreder, sinema çıkışı dövüş tekniklerinin aynısını sokakta ağaçlara, çöp bidonlarına, arkadaşlarımıza yapar ve kendimizi dünyanın en güçlü çocukları olarak görürdük. Annemin aşağı yukarı her hafta kışın soğukta dışarıda üşümeye göze alarak yaptığı ekşili ekmeğini, yufka ekmeğini ve ardından saç üstü ve katmerdeki lezzetlerini bir daha bulmak ne mümkün. 10 Kasımlarda Atatürk'ün ölüm yıl dönümleri için okulda anma törenleri sonrası yoğun yağan kar ile yarışırcasına koşar adım eve gelerek sobalı odada doyasıya ısınır, sobanın üzerinde kahvaltı çayının hiç soğumadığını, çaydanlıktaki suyun fokurdamasıyla soba yüzeyine değen su damlalarının cızırtılarını kulağımızda oluşturduğu melodimsi ritmiyle anlardık. Ne ortam tehlikeliydi, ne bizler evlerimize hapsolmuştuk, ne de çocukluğu boyunca bir arkadaşı bile olmayan apartmanlara sıkışmış çocuklar gibi yalnızdık. Toprakta debelendik, çamurun içinde top oynadık, kardan adam yaptık, onlarca arkadaşımızın katıldığı kar topu savaşlarında stratejik davranmayı öğrendik. Düştük, yuvarlandık, elimiz, kolumuz, kafamız çizildi. Kanadı morardı ama bunlar ne bizler için ne de ailelerimiz için dünyanın sonu olmadı. Hayatın devam ettiğini öğrendik. Zorluklarla mücadele ettik. Okulumuza kışın soğukta giderken farklı mahallelerdeki arkadaşlarımızla sohbetlerimiz kesilmesin diye yollar hiç bitmesin isterdik. Sohbetlerin sıcakla yarım metre karda yürürken dahi bizleri hiç üşütmezdi. Soğuk ve kar insanları çocukları birbirine daha da yaklaştırırdı. Ne üstümüzde 40 kat elbise olurdu ne de kalın botlar ayaklarımızı ısıtırdı. Biz çocukken hiç üşümezdik ama günümüzde sokaklar bomboş, okul bahçeleri, asfalt ve beton kaplı çocuklar soğuktan korunuyor gibi ama sürekli bir hastalık, sürekli bir sessizliğe dem vurmuş keyifsizlik. Şöyle bir düşünüyorum da belki evimizde kedi köpek beslemedik ama sokakta yaşayan hayvanların kuyruğuna teneke takarak ve boyunlarını ip geçirerek onlara zarar vermeyi hiç düşünmedik. Hafta sonları odun ateşiyle kaynayan kazandan akan suyla kardeşlerimle yaptığımız banyo sefası için cumartesi veya pazar günlerinin gelmesini iple çekerdik. Kış mevsiminde sabahları kömür sobasıyla ısınan odadan, soğuk mutfakta annemin hazırladığı kahvaltı tepsisindeki çay bardaklarına çay kaşıklarını koyarken çıkan o sesi duyar ve çok mutlu olurdum. Çaya kahvaltı soframızda sana yağı, çekirdeği büyük küçük zeytinler, yumurta ve yeşilliklerle zenginleştirilmiş patates salatası, arada bir aldığımız yöresel isimle çarşı ekmeği yani fırından aldığımız pide muhteşem bir manzaranın birer kahramanı gibi eşlik etmeyi kesinlikle ihmal etmezlerdi. Bunu bazen eşimle ve dostlarımla paylaştığımı hatırlıyorum. Hatta bir defasında eşimin mutfakta kahvaltı hazırlarken, çocukluğumda yaşadığım o mutluluğu tekrar yaşamam için çay bardağının içine çay kaşığını defalarca koyduğunu biliyorum. Bir keresinde annemin bitmez tükenmez el işini satarak bizlere verdiği parayla kardeşlerimle çarşıda bir lokantaya giderek lahmacun yememizin keyfini ne unutuyorum ne de o lezzeti bir daha bulabiliyorum. Kayısı çağlarının olmaya başladığı Mayıs ayı bizler için tadına doyulmaz akşamların habercisiydi. Hem saklambaç oynar hem de kayısı çağlarını komşu bahçelerden gizlice aşırmaya çalışırdık. Şimdilerde yıllar yılı yaşayamayacağımız o adrenalini yazın aşağı yukarı her akşam doyasıya yaşardık. Kışın domates, biber, salatalık, patlıcan gibi sebzeler pahalı olmasından dolayı evimizi yazdan yaza ziyaret ederdi. Ama yazları bu sebzelerin hem lezzetli olması hem de uzun bir aradan sonra yeniden mutfaktaki yerini almasından dolayı bizlerdeki yeri tarif edilemezdi. Temmuz, Ağustos aylarında tatil olmasına rağmen annem bizleri sabah saat 5'te uyandırır ve 3 kardeş simit alıp satmak için simit fırına doğru yollara düşerdik. Bu durum bizlere çok ağır gelse de simitlerimiz sabah 10 gibi biter ve günün geri kalan zamanı bizler için ayrı bir değerli olurdu. Bizler kalan zamanın kıymetini daha iyi anlar ve tadını oyunlar oynayarak çıkarırdık. Malatya Spor'un 1. ligde olduğu yıllar sanırım maç günleri yaşı büyük olan seyircilerin aralarında stada girerek seyirciye su satıp kendi yaş grubuma göre ciddi paralar kazanırdım. Stad çıkışında ise su satarak kazandığım parayla satın aldığım seyyar kebapçılardaki ekmek arası ciğerin tadı bana özgüven duygusu aşılardı. Bu arada Malatya Spor'da oynayan Büyük Metin, Oktay, Ünal ve Şehmuz gibi yıldız futbolcuların oynadıkları muhteşem futbolu su satışlarından arta kalan zaman aralıklarında büyük bir keyifle izlerdim. Sözlerin daha bir masum olduğunu, ilişkilerin daha bir samimi olduğunu, yapaylıkların daha bir az olduğunu ve arkadaşlar arası paylaşımların tariflenemeyecek kadar çok olduğunu şimdilerdeki yaşanmışlıklarımızla kıyaslama yaptığımızda daha iyi anlıyorum. Sana ya, çelimsiz zeytinin yanında tüketilmediği halde sırf çeşitli zenginlik olsun diye kayısı reçeli ve vişne reçelinin sürekli hazır bulunduğu, arada sırada Malatya peynirinin kahvaltı soframıza zenginlik kattığı atmosferin ruhumuza verdiği rahatlığı gel de tarifle şimdi. Akşam yemeklerinde mercimekli pilavın, ıspanaklı pilavın, mercimekli çiğ köftenin, sıkma bulgur köftenin, yumurtalı makarnanın, ıspanaklı mercimekli sulu bulgur köftenin, ekmek aşı ve uzun aralıklarla soframızı şenlendiren tavuklu pilavın, analı kuzulu köftenin, kömbenin, lahmacunun, ekmek fırınında pişirilen palamudun ve babamın Almanya'dan getirdiği şekilli kalıplarla yapılan kurabiyemsi pastanın tadı bir başka olurdu. 2000'li yılların başında Malatya'ya gittiğimde, şehri turladığımda Can Sineması'nın, Renkli Sinema'nın, Melek Sineması'nın ve Büyük Sinema'nın yerinde yerler esini gördüğümde ziyadesiyle üzüldüm. Yine Hürriyet Parkı'nı turlarken karşıma çıkan yıllanmış at kestanesi ağacı beni siyah beyaz televizyonun yaygın olmadığı yıllara götürüverdi. Çocukluğumda Ferdi Tayfur'un ve Kemal Sunal'ın filmlerini çay bahçelerinde kaçak olarak seyretmek ve yaşça bana göre büyük olan seyircilerin filmlerin aksiyon sahnelerindeki şahlanışları, naraları ve yüksek sesli isyankar cümleleri karşısında şaşkınlık içerisinde olayın akışına kendimi kaptırmak, belki de bir daha yaşayamayacağım güzel duygulardı. Günümüzde o anlar film şeridi gibi gözümün önünden her geçtiğinde, yüzümde beliren tebessümü ve ruhumdaki adlandıramadığım hüznü bir arada yaşadım. İnsan büyüdükçe ve yaşı ilerledikçe geçmişinde kendisini ziyadesiyle mutlu eden yaşanmışlıkların en az bir parçasını yanında taşıması, toplumsal hafızanın dinamik kalması bakımından anlaşılır bir durumdur. Bizler geçmişteki yaşanmışlıklarımızın kendi dünyamızda oluşturduğu ruhsal boşluğu toplum olarak televizyon ekranlarındaki nostaljik dizi film yapımları sayesinde doldurmaya çalışıyoruz. Sanırım çocukluğumuzdan geriye kalan da günümüzde sadece bu olsa gerek. Ekmek ile su gibiyiz. Anadolu'nun doğasını, tarihini, insanın mertçe ve cesaretli duruşunu destanlaştıran, yalın ve tok sözlü şiiri, toplumcu şiirin özgün bir kolu olarak değerlendirmiş olan Ahmet Arif, Nazım Hikmet'in açtığı yolda yürümüş ve ondan aldığı şiirselliği bir Anadolu duyarlılığı ve özlemiyle genişletmiş ve büyütmüştür. Pir Sultan Abdal'dan Şeyh Bedrettin'e onurlu ve yürekli duruşu destanımsı vurgular eşliğinde şiirlerinde buluşturmuştur. Yaşı olmayan bir doğayı türkülerle insancıllaşmış bir yiğitlik tavrını evrenselleştirmiştir. Ahmet Arif'in şiirleri çoğunlukla türkülere dayanır gibi gözükse de halk kaynağının olanaklarını türklerin ötesinde aramıştır. Yalnız bu kadar da değil. Yarın hayali gibi üstelik. Nazlıdır, usuldur. İnce, bilgedir. Biz ki ustayız. Vatan sevmenin. Umut, saklımızda ölümsüz bayrak. Şiirinde biz ki ustayız vatan sevmenin diyerek Anadolu insanının samimi duygularıyla vatana olan bağlılığını ve karşılıksız vatan sevmekteki basiretini, ferasetini gözler önüne seren Ahmet Arif gibi. Kalemini yalnız bir sanat vasıtası olarak değil, aynı zamanda bir milli sosyal mücadele vasıtası olarak kullanan ve Türk halkına milli benliğini ve kendi değerlerini tanıtan, ona hürriyet aşkı veren ve bu toprakların insanlarına bilhassa atalarımızın kanıyla yoğrulmuş vatan toprakları uğrunda şuurla can verebilir bir seviyede sevdiren, Türkiye'de ilk defa vatan şairi diye şöhret kazanan Namık Kemal, Tanzimat Devri Türkiye'sinde bir fikir ve sanat inkılapçısı olarak tanınmış ve kendisine bir milli kahraman gözüyle bakılmıştır. Cümlemizin validemizdir vatan. Herkesi lütfuyla odur besleyen, bastı ağdu göğsüne bir sağ iken, aş yiğitler vatan imdadına. Vatan türküsü şiiriyle vatan sevgisini milletin kalbine, gönlüne, yüreğine ilmik ilmik işlemek suretiyle vatana olan bağlılığını ve duyarlılığını haykırışlarıyla dillendiren Namık Kemal gibi. Dilimizin zengin ses özelliklerine uyum sağlayan serbest yazı tarzına yönelerek şiirlerinin büyük bölümünde destansı bir hava yakalamış, bazen de anlatım tarzı olarak doğruca destana yönelmiştir. Nazım Hikmet Cumhuriyet dönemi şiirinin değer yargılarını kökünden sarsmıştır. Türk şiirinde göze batan biçimsel devrimi yapmıştır. Şairin duygusallığı ile vatan sevgisinin hem yaşayış, hem uygulayış, hem de inanış tarzında anlatan iyi bir örnek olan "İnsan olan vatanını satar mı? Suyun içip ekmeğini yediniz. Dünyada vatandan aziz şey var mı? Beyler bu vatana nasıl kıydınız?" Bu vatana nasıl kıydılar şiirinde vatanını satan yüzsüzlerin suratına kalemiyle şamar atmayı, vatan hasretiyle yanıp tutuşurken dahi onurlu duruşundan bir şey kaybetmeden yüksek sesle dillendiren Nazım Hikmet gibi. Çağdaş Türk şiirinin mistik şairi olan Necip Fazıl Kısakürek, halk şiirinin biçim ve öz yapısından faydalanmıştır. Şiirlerine batılı, çağdaş bir özellik kazandırmış, sonraları şiirlerinde dinsel temalara ağırlık vermiştir. Necip Fazıl, duygu ve düşünce harmanlanıp şiir kalıbında sanat kaygısıyla dillendirilmelidir diyerek serbest şiire olan mesafesini korumuştur. Duygularını farklı biçimde yansıtışı, değişik benzetmeler kullanarak şiirlerini renklendirmesiyle edebiyat dünyamızda ayrı bir yeri olmuştur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah eyvah, Sakarya'm sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? Sakarya türküsüyle vatan toprağına bağlılığını insanın suya özlemi gibi, hasreti gibi, saygısı gibi özdeşleştiren Necip Fazıl Kısakürek gibi. Dört büyük ustanın, dört büyük şairin birbirinden uzaklaşmadan uzaklaştıkları en büyük ve en önemli payda kutsal vatan toprağına olan aşk, derinden gelen muhabbet ve vatana olan samimi bağlılık değil miydi? Vatanı yürekten sevmek, vatanın kutsallığına inanmak, vatanı toprağında yaşayan, bütün zenginlikleri, bütün renkleri ayrım yapmadan, ön yargılardan arınmış şekilde kabullenmekten geçer. Bu yaklaşım tarzı muhakkak ki vatanı ilelebet yaşatacak olan felsefi duruşun temelini oluşturur. Bu topraklar üzerinde yeşermiş ve yeşerecek olan değerlerimiz için hamasetten, manipülasyondan, provokasyondan uzak bir jargon geliştirmek, hümanist yönümüzü güçlendirecek olan aklı, sağduyu, barışı, kardeşliği ön plana çıkaracak, insanlığın ortak buluşma paydaları büyüyecek ve memleketimizin dört bir yanı çiçek tarlasına dönecektir. Önemli olan yaşadığımız dünyada güzel bir iz bırakmaktır. Mevlana'ya Selçuklu İmparatoru, sizinle benim aramızdaki fark nedir diye sorar. Mevlana'nın cevabı manidardır. Sizin imparatorluğunuz ölünce biter, benim imparatorluğum ölünce başlar. Görüldüğü üzere zaman Mevlana'yı haklı çıkarmıştır. Mevlana Hazretleri'nin Selçuklu İmparatoru ile arasında geçen diyalog aslında her şeyi özetlemektedir. Yaşama dair, değer yargılarımızı belirli kalıplar arasına sıkıştırmak, ideolojilerimizi oluşturan etmenleri sorgulamadan tamamıyla üstünkörü ve sadece aidiyet duygumuzu ön plana çıkararak kabullenmenin ortaya çıkaracağı sonuç, eğer evrensel normlara göre istenmeyen bir netice ise, sadece yaşanan bu olumsuz süreç ile ilgili katkı ve pay sahibi olmadığımızı avazımız çıktığı kadar haykırmanın kime ne faydası vardır? Bu yaman çelişkiler sarmalı neredeyse nabız atışlarımızı dahi kontrol altına almamış mıdır? Hayatımızı, yaşadığımız dünyayı kuyunun dibindeki kurbağa gibi, kuyu ağzı kadar görmek, demir kapı ve kör pencerenin içine hapsolmuş düşüncelerimizin, günübirlik ziyaretine gitmek, hem düşüncelerimizi hem de benliğimizi yalnızlaştırmaz mı? Bir ırmak gibi akıp giden yaşamımızda şu ana kadar söylenen sözlerin özünde ülkemizdeki kültürel, doğal, geleneksel, etnik vesaire zenginliklerin tıpkı canlılara besin kaynağı olan birer ekmek ve su gibi yaşamsal öneme sahip varlıklar olduğunu ne zaman fark edeceğiz serzenişinin tınısı vardır. Toplum olarak sosyal alanlarda insanları kategorize etmek adına önce çeşitli adlandırmaların şemsiyesi altına koymak suretiyle profesyonel bir şekilde girizgah yapmak ve devamında insanlığın doğasıyla pek de örtüşmeyen yakıştırmalarda bulunmak için işin mühendisliğine soyunan kişi ve kurumların gün geçtikçe çoğaldığını biliyoruz ve görüyoruz. Çıkar ve menfaat grupları insanlığın yararına olan üretkenliklere kafa yormak ve alın teri dökmek yerine böyle kestirme işlerle kolay yaşamın anahtarlarını ellerinde tutmaya çalışıyor olmaları toplum yararına duyarlılıkları olan insanları derinden üzmektedir. Toplumu oluşturan insanların sosyal, kültürel ve eğitimsel alanlardaki farklılıkları insanların ortak paydalarının yanında gözle görülmeyecek kadar mikrobiyal canlılar kadardır. Esas olan bizi bir arada tutan değerleri savunmak adına cesaretimizi toplamak suretiyle sesimizi yükseltebilmeyi başarabilmektir. Ortak paydaları büyütmek ve bu paydalarda buluşmak, toplumun bütün katmanlarının hep birlikte ekmek ile su gibi birbirleriyle bütünleştiğinin en önemli göstergesi olacaktır. Sürecin başarıya ulaşması 3S kuralının tatbiki ile mümkündür. Bunlar sevgi, saygı ve sabırdır. Toplum olmayı, sabırlı olmayı öğrenmenin yanında birbirimize sevgiyle yaklaşmak ve saygı çerçevesinde davranmayı becerebildiğimiz sürece bizi hayata bağlayan ekmek ve suya duyduğumuz saygı sosyal alanda da kendini gösterecektir. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 52.